Hayırlı akşamlar sayın izleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Bugünkü sohbetimize Aylin, Didem, Damla ve diğer Didem arkadaşımla birlikte başlıyoruz. Hoş geldiniz hepiniz.
Hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
Sen de hoş geldin.
Sen de hoş geldin.
Mikrofonları sabitleyecek metot bulsak evet, bayağı iyi olacak aslında.
Şimdi ben bugün biraz Darwin'in tarihiyle ilgili bazı konulardan bahsetmek istiyorum. Çünkü şimdi bize genel olarak Darwinistler, evrim teorisyenleri ortaya çıkarken onu çok büyük bir dahi ve dönemin en büyük bilim adamı olarak göstermeye çalışıyorlar. Ben şimdi kişiliğini zaten biliyoruz. Yani ne amaçla bir maceracı ruhla bir maceraya çıktığını ve ondan sonra bir teori geliştirdiğini aslında çok defa hocamız da burada çok defa anlatmıştı. Onu biliyoruz. Fakat ben burada biraz Darwin'in döneminden bahsetmek istiyorum kısaca. Şimdi Darwin biliyorsunuz 1809 yılında doğdu. 1821 yılında Beagle gemisiyle işte sarhoş gemicilerle, kendisi de bir macera perestir, onlarla birlikte işte neler var neler yok dünyada keşfedelim ümidiyle bir yolculuğa çıktı. İşte 1831 yılında böcek topladı Beagle, Galapagos adalarına gidip o böcekleri unuttu. Başka koleksiyonlar onu aldılar. Orada yani toplayıp biriktiriyordu odasında. Bunlar genel olarak bütün gemide birlikte olduğu arkadaşlarının yazdığı notlardan alıntıdır. Bunlar bizim burada öylesine söylediğim sözler değildir. Hepsi tarihinde geçer, Beagle'ı yolculuk tarihinde. O dönemde işte bir koleksiyoner olarak bir maceraya atıldı ve daha sonradan 1859 yılında da Origin of Species kitabını yazdı, Türlerin Kökeni. Biliyorsunuz Darwin'in evrim teorisinin sözde bilimsel adıyla ortaya çıkışı bu kitabın yayınlanmasından hemen sonradır. Yani bu kitabı genel olarak kendilerine referans alır günümüz Darwinistleri de. Aynı zamanda Marx da referans alır, işte faşistler de referans alır. Biliyorsunuz Hitler de referans almıştı. Evet. Marx, Engels, Lenin hepsi, hatta günümüzde Abdullah Öcalan bile PKK terörü için referans almıştır. Şimdi 1859'da Origin of Species kitabının basıldığı tarih nasıl bir dönemdi? Yani bilim adına nasıl bir gelişme yapılabilirdi o dönemde, ona bakacağız. Şimdi biraz 1800'lü yılları biraz inceleyelim. Şimdi bazı resimlerimiz var. 1800'lerde kalem böyleydi. Tükenmez kalem diye bir şey yoktu.
Evet.
Radyo böyle bir şeydi. Transistörlü radyolar vardı o dönemde. Sadece yazı makinesi olarak baskı makineleri yoktu. Daktilolar bu şekildeydi.
Bayağı sevimli.
Lambalar bu şekildeydi ki bunlar modern versiyonlarıdır. Evet. Biliyorsunuz elektrik hiçbir şey yoktu o dönemde. Sadece aydınlatma bunlarla sağlanabiliyordu. Burası bir laboratuvar.
Laboratuvar.
Burası bir laboratuvar. Dikkat ederseniz daha hiçbir teknik ekipman yok. Yani elektrik, doğal olarak elektrikle çalışan herhangi bir şey yok. Sadece şişelerden oluşan bir yer burası. Tahta sandalyeler ve şişeler var. Bir kara tahta var. Başka da bir şey yok. Yani benim dikkatimi çeken başka bir şey yok gördüğüm. Tencereler var. İşte
zaten doğru yani mutfağa daha çok benziyor.
Mutfağa daha çok benziyor.
O yüzden zaten Darwin böyle bir dönemde hücre için ancak içi su dolu bir baloncuk diyebildi. Yani şimdi, daha ötesine evet, gidemedi.
Evet Gülşah'cığım, ona değineceğim şimdi. Bir de mikroskop var o döneme ait. Onu da resmini görebilirsek. Bu o döneme ait mikroskop. Bu mikroskop ne yapar? En fazla bir yaprak koyarsınız. Onu birazcık daha büyütür. Yani günümüzün büyüteci gibi bir şeydir. Yani bu mikroskopun altında bir hücreyi tespit etmek, bir hücrenin detaylarına girmek, yani hücrenin kendisini görebilmek mümkün değildir. Şimdi günümüz mikroskoplarına bir bakalım. Bu bir elektron mikroskopu. Bunun içinde atomları, elektronları hatta inceleyebiliyor şu anda. Kuarkları görebiliyor bilim adamları. O dönemden bu döneme aradaki farkı göstermek için bunu gösterdim. Şimdi
Aylin'cim ben bu mikroskopu göstermen çok iyi oldu. Çünkü hatırlarsınız bu nedir diye gösterdiğim resimler oluyor. Normal şartlarda Darwin'in döneminde öyle bir resme değil rastlamak ne olduğunu bilmek. Onlar için çim halı saha falan, yani çim halı saha bile yok aslında o dönemde. Normal çim falan gibi gelebilecek şeyler herhangi bir böceğin gözünün içindeki detaylardaki işte oluşumun orada bir rahatsızlık sonucu gösterdiği bir renk karışımı mesela evet, tespit edebildiğimiz. Ama Darwin ne zannediyordu? Hem de o bulanık kafasıyla sadece hücreyi içi su dolu bir baloncuk zannediyordu. Bu da zaten karşılaştırma açısından evet, çok önemli inşallah.
Yani şu çok önemli, hücre diye bir şey bilinmiyordu. Evet. O dönemde biliyorsunuz işte o dönem Huxley vardı arkadaşı. O ilk ortaya atmıştır. Hücre diye bir şey var galiba. Hı-hı. O da içi su dolu bir baloncuğa benziyor. Hı-hı. Yani bir farz edilen bir şey, hayali bir şey hani. Hı-hı. Hücre diye bir şey olma ihtimali var. Oradan yola çıkarak ha, o zaman o da bir baloncuktan ibaret demek ki falan. Yani varsayımlar üzerine bir bilim, sözde bilim geliştirdi. İşte Darwin'in bilim adına ortaya çıktığı evrim teorisi bu kadar ilkel şartlarda, bu kadar ilkel bir mantıkta doğal olarak ilkel olması gerekir. Yani ilkel derken burada günümüz bilimiyle alakası olmayan olarak söylüyorum. Böylesine şartlarda oluşturulmuş bir teoridir. Burada bilim yok. Bilimsel herhangi bir durum yok. Yani bilimi inceleyebilecek bir şart yok. Çünkü genetik yok, mikrobiyoloji yok, moleküler biyoloji yok, hiçbir şey yok. Hücre görünmemiş, bilinmemiş. Böyle bir dönem. Hocamızın Bir Zamanlar Darwinizm kitabı var. Kardeşlerimize de bunu tavsiye ediyorum. Dönemi anlamak çok önemli. Nasıl bir teorinin peşinden gittiklerini anlamak için.
Tabii. İnşallah.
İnşallah.
Şimdi ben biraz başka bir konuya değineceğim inşallah. Şimdi dünyada bir ekonomik kriz yaşanıyor ve bu ekonomik krizin ortadan kalkması için de inşallah insanların Allah'a yönelmesi ve Allah'a gönülden bağlanması gerekiyor. Çünkü Allah çok fazla nimet sunuyor. Bu nimetlere karşı Allah vermesin, insanlar nankör olursa, evet, o nimetlerin Allah'tan geldiğini düşünmezse işte o zaman Allah dünyada insanlara mutluluk vermiyor. İnsanların elinden sevgiyi alıyor. Müslümanlar mesela Müslümanların arasında çok güçlü bir sevgi kılıyor Allah. Fakat iman etmeyen toplumlarda da o sevgiyi, o zenginliği, o rahatlığı tamamen ortadan kaldırıyor Allah. İnsanlar, bazı kişiler Allah'a inanmadıkları için neden mutsuz olduklarını, neden depresyonda olduklarını fark etmiyor olabilirler. Fakat Allah'a yönelseler, samimi kalpten Allah'a bağlansalar, vicdanlarını kullansalar o zaman gerçekten dünya onlar için cennet gibi olur. Allah öyle bir ortam yaratır ki zorlukla da karşılaşsalar, güzellikle de karşılaşsalar, her şeyin Allah tarafından hayırla yaratıldığını bildiği için bir insan hiçbir zaman rahatsızlık duymaz.
Tabii.
Hiçbir zaman o söylenen depresif durumlara asla düşmez. Hiçbir sıkıntısı olmaz. Mesela dertler, sıkıntılar diyorlar. Bu kelimeler Müslümanlar için çok uzak kelimeler. Bir Müslümanın hayatında dert, sıkıntı hiç olmuyor. Müslüman her zaman Allah'a tevekküllü ve çok rahat. Allah'tan razı. Allah'ın yarattığı her durumu güzellikle karşılıyor. Ne kadar elhamdülillah diyor. Allah ne yaratırsa onun için güzellikle karşılıyor. Onun için yapılması gereken en önemli şey tüm dünyada insanların samimi kalple Allah'a yönelmeleri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uymaları. İşte biz hadisleri anlattığımızda hocamız geçen günlerde çok güzel anlattı. Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldiğinde dünya onun vesilesiyle cennet gibi olacak. İnsanların hiçbir ihtiyacı kalmayacak. İnsanlar bol bol alacak eşyaları zaten. Birbirlerine verecekler, birbirleri istemeyecek bile. Zaten çok fazla bolluk ve bereket olduğu için. İşte inşallah bu dönemin gelmesi için de hepimizin tüm gücümüzle gayret etmemiz gerekiyor. Vicdanımızı kullanıp İslam ahlakının tüm dünyada hakim olması için elimizden ne geliyorsa onu yapmamız gerekiyor inşallah.
Tabii, sevgi çok büyük bir nimet dünyada. Çünkü şu anda senin de anlattığın gibi en önemli rahatsızlıklardan bir tanesi sevgi eksikliği. İnsanların birbirlerine sevgi gözüyle bakmamaları, Müslümanların bile kendi aralarında çatışma içinde olmaları, birbirlerine gerçek anlamda sevgiyi yöneltmemeleri hep bu sorunları ortaya çıkarıyor. Biz şu anda mesela Müslümanların başında bir lider olmamasından bahsediyoruz. Halbuki Müslümanlar kendi aralarında birlik olsalar gerektiği gibi, gerektiği gibi sevgi yönelseler, birbirlerinin arasındaki tarikat, cemaat, mezhep farklılıkları gibi şeyleri kendi aralarında bir farklılık unsuru gibi görmeseler, gerçekten hepsinin tek bir Allah'a inandıkları, aynı peygambere iman ettiklerini samimi olarak düşünseler ve o farklılıkları tamamen ortadan kaldırsalar zaten hiçbir sorun olmaz. Çünkü Allah hep iman edip salih amellerde bulunanlara bir sevgi kılacağını bildiriyor ayetlerinde. İşte bu sevgi Müslümanlara gerçek anlamda doğruyu görmelerini, kalp huzurunu yaşamalarını, mutluluğu gerçek anlamda yaşamalarına vesile olacak olan şeydir. Çünkü biz baktığımızda mesela bugün şimdi bir bayan görüyoruz. Çok güzel, çok hem fiziksel olarak çok güzel, yüzü, eli, yüzü, kaşı, gözü, her şey çok güzel. Çok güzel giymiş, harika, bakımlı, tertemiz. İnsan onu gördüğünde hemen Allah'a hamd ediyor. Hemen tesbih ediyor ve diyor ki Allah'ım sana şükürler olsun, sen ne kadar güzel yaratıyorsun diyor. Ve hemen o insana sevgi yöneltme arzusu içinde oluyor. Bir de bu insan Allah'a iman ediyorsa, gerçekten Allah'tan korkuyorsa ve tüm hayatını Allah'ın rızası için yaşamaya adayarak planladıysa ve bu şekilde yaşıyorsa artık o insana insan içinde coşkun bir sevgi duyuyor ve gerçekten o sevgisini yöneltmenin dışında başka bir ihtimali oluyor. Ancak bir insanın kendisine hakim olup iradesine hakim olup kasten sevgiyi yöneltmeyi durdurması gerekir.
Fakat ne oluyor, biz bakıyoruz mesela yobaz zihniyettekilere bakıyoruz. Bir kere öncelikli olarak o kadının güzel olması suç oluyor. Yani bir insanın güzel olmasını suç hale getirmiş durumdalar. O yüzden bir kere bir nefret yöneltiyorlar. Sonra akıllı olması kadının ikinci bir suç oluyor. Çünkü yobaz zihniyete göre kadının akılsız olması, yanındaki erkek ne derse, doğru konuşmasa bile onu yapması. Eğer kadın bir şey söylerse de erkeğin onun dediğinin tersini yapması gerekiyor. Böyle bir zihniyet geliştirmiş durumdalar. Bu sefer bakıyorsunuz kadın akıllı, ikinci bir nefret konusu. Hayatın Allah rızası için yaşadığımı söylüyor. Başörtün nerede senin diyorlar. Nefret konusu. Başörtü takıyor. Çarşafın nerede senin diyorlar. Nefret konusu. Çarşaf giyiyor. Peçen nerede diyorlar. Nefret konusu. Yani nefret etmek isteyen insanlar, sevgiyi yaşamamak isteyen insanlar zaten illaki bir nefret konusu buluyorlar. Dini yaşıyorum diyor. Hayır, yanlış yaşıyorsun diyorlar. Nefret konusu. Halbuki doğruyu göster. İyiliği emret, kötülükten men et. Eğer Kur'an'a göre bir hata içindeyse karşıdaki kişi, ki bu sadece kadınlar için de değil, erkekler için de aynı şekilde geçerli. Hiçbir şekilde sevgi göstermemek arzusuyla adeta yanıp tutuşup bir bahane muhakkak buluyorlar. İşte Müslüman'da bu olmaz. Müslüman'da ana temel sevgidir. Ve hocamızın her zaman söylediği gibi dünya sevgi üzerine yaratılmıştır zaten. Sevmek ve sevilmek asıl amaçtır. Allah'ın izniyle, inşallah Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla. Çünkü Allah'a gösterilen sevgidir bu. Allah'a duyulan aşktır. Allah'ın sevgisinin tecellilerine olan yansımasıdır. Allah'a duyulan sevginin tecellilerine gösterilen yansımasıdır Müslümanların gösterdiği sevgi. O yüzden Müslümanların hem birbirlerine hem etraflarındaki bütün o güzel tecellileri kör bir gözle bakmak değil ki, ondan kaçınmaları gerekir. Allah'ın kalp gözünü açtığını bilerek ve bunu bir nimet olarak görüp o sevgiyi yöneltmeleri gerekir. O zaman insan gerçek anlamda mutlu olur. Çünkü içinde o karanlık duyguyu, İçindeki o bütün o haset, kin, nefret, öfke, bu tarz sinsi şeytanın pis oyunlarından arınmış olur ki bu cennet nimetidir. Daha dünyada o cennet nimetinin numunesini yaşamaya başlar inşallah.
İnşallah. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Müslümanlar arasında, sahabeler arasında çok şiddetli, derin bir sevgi vardı, bağlılık vardı. Hatta canını bile savaşlarda feda etmekten çekinmeyen, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hemen önüne atlayan, hatta her türlü Müslümanı ne olursa olsun kendi canından önde tutan, kendi nefsinden önde tutan sahabelerimiz vardı. Geçen gün konuşmamızda 4 halife döneminden bahsetmiştim. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'den. Şimdi inşallah Hazreti Osman radıyallahu anh'dan devam etmek istiyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh şehit edildikten sonra Şura heyeti tarafından Hazreti Osman radıyallahu anh hemen halife seçildi ve herkes tarafından kabul edildi. Hemen biat edildi. Çünkü neden? Çok güzel ahlaklıydı. Çok adaletli, merhametliydi. Herkes tarafından son derece güvenilen bir kişiliğe sahipti. İmanından dolayı. İslamiyet'i de ilk kabul eden kişiler arasında yer alıyordu. Ve tabii ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki kere damadı olmakla şereflenmişti. O yüzden hatta bu sebeple Zinnureyn lakabı, yani iki nur sahibi manasına gelen Zinnureyn diye hitap edildi. Diliyordu Hazreti Osman radıyallahu anh'a. Benim de aynı şey yaşadım şu an. Hazreti Osman radıyallahu anh aynı zamanda İslamiyet'i kabul etmeden önce de çok zengin bir tüccardı. Çok etrafı tarafından değer gören bir kişiydi. Çok tanınan bir kişiydi. İslam'ı kabul ettiğinde, Müslüman olduğunda bu parasını hiçbir şekilde kendi malıymış gibi düşünmedi. Hemen Müslümanlar için infak etti. Hatta o dönemde biliyorsunuz Rume kuyusunu satın aldı ve para verip de o kuyudan su satın alan Müslümanlar onun vesilesiyle para vermeden suya sahip olmuş oldular. Maşallah. Aynı zamanda Tebük seferinde de 10 bin kişilik, 10 bin kişi, bakın 10 bin kişilik İslam ordusunu doyurdu, onlara sahip çıktı. Maşallah. Gene Medine'nin kıtlık döneminde düşün, o dönemde Şam'dan gelen 100 deve yüklü buğdayı aynı şekilde hemen satın aldı. İhtiyacı olan Müslümanlara dağıttı. Bu şekilde hiçbir şekilde malını sahiplenmeyen, malın Allah'tan olduğunu bilen, infak konusunda da çok önde giden çok değerli bir sahabemizdi, inşallah halifemizdi. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın halifeliği sürecinde herkes çok rahat etti. Yani ehli kitap da rahat etti. Hatta o dönemde bir Ermeni kentine Debil'in fethi sırasında şehirde yaşayan Hristiyanlar, Yahudiler ve Mecusilere emanname verdi. Ve mabetlerinin korunacağı garantisini de vermişti Hazreti Osman radıyallahu anh. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın hutbesi var. Çok değerli bir konuşması. Onu biraz okumak istiyorum. Ey Müslümanlar! Sizler İslamiyet'le gerçekleşen huzur ve güven nimeti içinde yaşıyorsunuz. Bu nimetle ömrünüzün sonuna yaklaştınız. Eceliniz hayırla sonuçlansın. Elinizden geldiği kadar gece gündüz çalışıp çabaladınız. Fakat şunu iyi bilin ki dünyanın mayası aldatıcılıktır. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Allah'a karşı mağrur olmayın. Gelip geçenlerden ibret alın. Başıboş, vurdum duymaz olmayın. Uyanık olun. Allah gafil değildir. O dünyayı seven, ona bağlanıp da her yerde hanlar, saraylar yaptıran, bizden önceki insanlar şimdi nerede? Uzun süre saltanat süren, dünya hanedanları neredeler şimdi? Dünya onlara vefasızlık etmedi mi? Bari bunlardan ders alın da Allah'ın hakir gördüğü dünyayı sizde olduğundan çok büyütmeyin. Ahirete, ezeli yurdunuz olan ahirete hazırlık yapın. Aynı zamanda Hazreti Osman radıyallahu anh şu ayeti kerimede de bunun için güzel bir örnek verdi konuşmasına devam ederek. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kehf suresi 46. ayet. Onlara dünya hayatının örneğini ver. Gökten indirdiğimiz suya benzer. Onunla yeryüzünün bitkileri birbirine karıştı. Böylece rüzgarın savurduğu çalı çırpı oluverdi. Allah her şeyin üzerinde güç yetirendir diye Hazreti Osman radıyallahu anh ayeti bu şekilde insanlara aktarıyor maşallah.
Maşallah Gülşah'cığım. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden biri olarak Peygamberimiz Hazreti Osman radıyallahu anh'a şehadetinin vaktini bildirmiştir ve nasıl olacağını bildirmiştir. Peygamberimiz şöyle buyuruyor bir hadisinde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Osman radıyallahu anh'a haber gönderip çağırdı ve şöyle buyurdu. Öldürülüp şehit olacaksın. Sabret, Allah sana sabır versin. Allah'ın sana 10 sene 6 ay giydireceği hilafet gömleğini sakın çıkartma. Dönüp giderken Allah Resulü arkasından şöyle buyurdu. Allah sana sabır versin. Oruçluyken şehit edilip öleceksin. Orucunu benimle açacaksın. Hazreti Osman maşallah elhamdülillah. Hazreti Osman hicretinin 35. yılında yani miladi 657 yılında bazı isyancılar tarafından gerçekten şehit edildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisi hakkında çok güzel sözleri var. Çok müjdeli ve çok güzel sözler. Osman ümmetimin en hayırlısı ve en fazla kerem sahibidir diyor Peygamberimiz kendisi için. Her peygamberin cennette bir refiki vardır. Orada benim yoldaşım Osman'dır.
Maşallah.
Maşallah. Maşallah. Ey Allah'ım, Osman'ın kıyamet günü gam ve kederini gider. Çünkü o bizim nice kederlerimizi giderdi. Osman benden, ben de Osman'danım.
Çok maşallah. Maşallah.
Peygamberimizin birisi için bu şekilde söylemesi zaten çok, çok mübarek bir insan. Hazreti Osman radıyallahu anh. Çok bir nimet maşallah.
Maşallah. Şimdi ben biraz evvelki konuma devam etmek istiyorum. Bir zamanlar Darwinizm nasıldı? Bir zamanlar Darwin nasıldı? Şimdi bu Darwinistleri birazcık ürkütüyor. Çünkü biz bu konuyu dile getirdiğimizde genel olarak hep savunucu bir hale dönüşüyorlar. İşte Darwin'i savunuyorlar. Öyle değildi, böyleydi diye getiriyorlar. Şimdi şunu kabul etmeleri gerekiyor. 1800'lerde ortaya atılmış bir bilimsel bir teori ise bu. Daha sonradan bu teoriyi hep kurtarma çalışmaları olmuştur. Yani Darwinistler tarafından hep kurtarıcı bir şeyler aranmıştır. İlginç olan işte Darwinist diktatörlüğün devreye girdiği nokta budur. 1800'lerde ortaya atılan çok fazla iddia vardır. Biliyorsunuz dünyanın düzlüğü konusundan çok fazla bilimsel konuda çok fazla teori geliştirilmiştir. İşte durum teorisi Big Bang'e karşı geliştirilmiştir. Bunların hepsi daha sonradan rafa kaldırılmış bilimsel teorilerdir. Tamam bilim adına ortaya atılmıştır. Kimisi tabii ki Allah'a karşı haşa bir ideolojik bir sebeple belki ortaya atmıştır. Ama sonradan delilleri bulunduğunda bunlara karşı bilimsel deliller bulunduğunda hemen rafa kaldırılmış olan teorilerdir. Fakat evrim teorisinde bu olmamıştır. Bilimsel gerçekler Darwin'in iddia ettiği iddiaları diyeyim çökertmesine ve ortadan kaldırmasına rağmen sürekli güncel Darwinistler bunu hep kurtarma çabalarına girişmişlerdi. İşte doğal seleksiyona bağlamıştır biliyorsunuz Darwin kendi teorisini. Doğal seleksiyonun genetik biliminin ortaya çıkması ve doğal seleksiyonun geçerliliğini yitirmesi hiçbir zaman geçerli olmamıştır da onların iddiasına göre yitirmesi sonucunda mutasyonları ortaya atmıştır. Sıçramalı evrim teorisi ortaya atılmıştır. Hep bir kurtarıcı bir şeyler aranmıştır. Şimdi burada bir anormallik var. Yani 1800'lerin mantığıyla ve bilimiyle geliştirilmiş bir teorinin günümüzde savunuculuğunu yapmak akla ve mantığa, ilk başta akla ve mantığa sığmayan bir şeydir. Çünkü o dönemin teknolojisi buna izin vermiyor. Şimdi genetik bilimi biliyorsunuz yine daha sonraki yıllarda Mendel'in kanunlarıyla ortaya çıkıyor. Fasulyeler üzerinde yaptığı çeşitli deneyler var Mendel ve fasulyelerin üzerinde genetik bir kopyalanma olduğunu düşünüyor, ortaya atıyor. Ve bu genetik biliminin ortaya çıkması şu demek oluyor, genler diye bir şey var, DNA diye bir şey var. O zaman detayları keşfedilmemiş olmasına rağmen ve sonraki nesillere aktarılabiliyor. Bu durum işte Darwin evrim teorisine çok ciddi bir sekte vurdu. Neden? Çünkü işte bir fabrikada kol gücüyle çalışan bir babanın çocuğunun da kollarının gelişmiş olacağını iddia eden bir dönemden bahsediyoruz biz. Ya da keman çalan bir annenin çocuğunun da keman çalabilecek yeteneğe sahip olması gibi bir dönemden, yani genetik biliminin bilinmediği bir dönemden bahsediyoruz. Kazanılmış özelliklerin sonraki nesillere geçeceğini iddia etmişti Darwin. Kazanılmış özellik, mesela bir insan dil öğrenir, İngilizceyi öğrenir ama çocuğu İngilizce bilerek doğmaz. İşte bu bizim sonradan kazandığımız bir özelliktir. Fakat bunu biz sonraki nesillere geçiremeyiz. Dolayısıyla genetik bilimi başlı başına, çok fazla bilim dalı vardır evrim teorisini çürüten. Fakat Mendel'in o dönemde ortaya çıkıp gösterdiği genetik biliminin o dönemde daha başlangıç aşamasında Darwin'in evrim teorisini çürütmüş olması gerekiyordu. Fakat işte Darwinist diktatörlüğün etkisiyle şu anda hala gündemde tutulmaya çalışan bir teoridir. Köhne bir mantığa dayanır. Bunu vurgulamak için 1800'lerden bahsetmek istedim. Hala o dönemin bilimini kullanır. Günümüz bilimini hiçbir zaman kullanamamıştır evrim teorisyenleri. Günümüz biliminin getirdiği şeyleri. Bunun burada vurgulanması gerekiyor inşallah.
Bunun sözlerini değiştirerek kullanan bazı nur talebelerinden bahsetmiştim. Bugün de okumaya devam etmek istiyorum. Mesela üstadımız Kastamonu'yla harikasında kıyametin tarihiyle ilgili net bir ifadesi oluyor. Tabii ki galibi Allah bilir diyor. Ama kendi düşüncesi olarak kıyametin Hicri 1545'te kopacağını ifade ediyor. Üstadın sözü şöyle, onu okumak istiyorum öncelikle ben inşallah. La tezaülü taifetin min ümmeti. Ümmetimden bir taife zail olmayıp devam edecektir. Şedde sayılır, tenvin sayılmaz. Fıkrasının makamı cifrisi 1542, Hicri 1542, miladi 2117 ederek nihayeti devamına ima eder. Galbi yalnız Allah bilir. Zahirine alal hak, hak üzerinde devam edecektir. Şedde sayılır, fıkrası dahi, makamı cifrisi 1506, yani Hicri 1506, miladi 2082 edip bu tarihe kadar zahir ve aşikerane, belki galibane, demek ki Müslümanlar Hicri 1506'ya kadar Müslümanlıklarını, ibadetlerini açıkça yaşayacaklar. Kimseden gizli saklıları olmayacak, açıkça gösterecekler, insanlara tebliğ yapacaklar. Ama belki galibane diyor sonra üstadımız, demek ki o dönemden sonra yavaş yavaş artık bozulma başlıyor. Sonra şöyle devam ediyor, sonra ta 42'ye kadar gizli ve mağlubiyet içinde vazife-i tenviriyesine devam edeceğini remze yakın ima eder. Demek ki artık o dönemden sonra bozulma başlıyor. Müslümanlar gizli saklı ibadetlerini yerine getiriyorlar. Açıkça Müslüman olduklarını ifade etmiyorlar etrafta, ortalıkta. İnsanlardan saklanıyorlar ve mağlubiyet içindeler. Artık mağlup olmaya başladılar. Ondan sonra da şöyle devam ediyor üstadımız. Vel ilmu indallah. Gerçek ilim ancak Allah katındadır. Hatta yeti Allahü bi emrihi, Allah'ın emri gelinceye kadar, yani kıyametin kopmasına kadar şedde sayılır fıkrası dahi, makam-ı cifrisi 1545, yani Hicri 1545, miladi 2120 olup kafirin başında kıyamet kopmasına ima eder. Galiba Allah'tan başkası bilemez diyor üstadımız. Şimdi bu yazıyı okuduğumuzda hepimiz zaten, ben daha ilk okuduğumda herkes çok net anlamıştır üstadımızın burada hangi tarihleri verdiğini. Ve ne ifade ettiği çok açıktır. Hicri 1545'te kıyametin kopacağına ima eder diyor. Kafirin başına kıyamet kopacaktır diyor. 1506'ya kadar Müslümanların açıkça ve aşikerane Müslümanlıklarını yaşayacağını, sonra ta 1542'ye kadar da o vakitten sonrasında da artık tamamen bozulma olmuş oluyor. Müslümanlar gizliler ve mağlubiyet içindeler. Bunu bazı nur talebeleri değişik ifadelerle kullanıyorlar. Bu tarihleri saklıyorlar, gizliyorlar ve değiştiriyorlar. Üstadımızın açık ifadesi budur. Burada da kıyametin tarihini 1545 olarak söylüyor üstadımız. Maşallah.
Ahir zamanda biz baktığımızda en büyük insanların başındaki sorunun iman zafiyeti olduğunu görüyoruz. Zaten bu senin anlattığında da biz tabii ki gerçek nur talebelerini her zaman tenzih ediyoruz. Veya buna samimi olarak inanmış olan veya yanlış bilgilendirmiş olanları tenzih ediyoruz. Fakat Müslümanları kasten farklı bir amaca yöneltmek için bu tarz izahları kullananlardan bahsediyoruz genellikle. Şimdi işte ahir zamanda da en önemli sorun iman zafiyeti oluyor. Yani insanlar arasında, Müslümanlar arasında dahi iman zafiyeti birçok konuda doğru karar almalarını engelleyecek şekilde oluyor. Ve burada da baktığımızda inşallah şimdi bir hadis okumak istiyorum. Ebu Hüreyre'den rivayet ediliyor. Karanlık gecelerin parçaları gibi fitneler gelmeden hayırlı amellerde acele ediniz. Bakın, karanlık gecelerin parçaları gibi fitneler gelmeden hayırlı amellerde acele ediniz. O fitneler sırasında kişi sabahleyin mümin olarak kalkar, kafir olarak akşamlar. Akşam mümin olur, kafir olarak sabahlar. Dini az bir dünya menfaati karşısında satar. Bakın, iman zafiyetinin şiddeti o kadar fazla ki akşam mümin oluyor, yatıyor, sabah kalktığında kafir oluyor. Veya kafir oluyor, sabah kalkıyor, mümin oluyor. Hep iman gidip geliyor. Yani o kadar zayıf bir iman üzerine hareket ediyorlar ki bir gecelik fark bile, televizyonda seyrettikleri bir konu veya başlarına gelen çok herhangi alelade bir olay bile imanlarını kaybetmelerine veya o an için imanlarını kazanmalarına vesile olabiliyor. Tabii ki o imanın pekişmesi gerekiyor, kazanan imanı. Çünkü o bir gecede kazandıkları imanı sonra yine bir gecede kaybedebiliyorlar. Ahir zamanda deccaliyetin böyle bir etkisi oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten deccalin ahir zamanda insanların üzerine nasıl etki edeceğini hadislerine çok açık anlatmıştır ki Bediüzzaman Seyyid Nursi Hazretleri de bir veba hastalığı olduğunu söylüyor. Materyalizmin ve darwinizmin insanları tamamen din anlayışı, dinden, din inancından, imandan tamamen saptıracak şekilde bütün insanları adeta bir veba salgını gibi kaplayacağını söylüyor. İşte o yüzden Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahir zamanda yaptığı iman hakikatlerini anlatma faaliyeti, bu imani faaliyet, bu ilmi mücadele Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ve talebelerinin yaptığı insanların imanına vesile oluyor ve Allah'ın dilemesiyle inşallah onların vesile olmasıyla İslam ahlakı ancak ondan sonra hakim oluyor. Yoksa insanların imanları hep dünyevi menfaatlere yönelik olarak, mesela bir kişi iman ettiğini söylüyor. Sonra oradan biri gelip ona dünyevi herhangi çok küçük bir menfaat sunuyor. Kusura bakmayın diyor, namaz kılamayacağım artık diyor. Çünkü bu işi yapmam gerekiyor diyor. Hemen orada iman zafiyetini ortaya koyuyor. Veya işte bir akrabası oluyor. Ne kadar çok iman ettiğini anlatıyor orada. Bir kişiye geliyor işte, ne güzel diyor, daha yeni para kazanmış, işinde yeni bir gelişme olmuş. Allah ne güzel nimetler verdi diyor. Ne kadar büyük nimetler içindeyiz diyor. Eve gidiyor, bir akrabasının vefatını duyuyor. Haşa, isyan içinde bir cümle kullanabiliyor. İşte ahir zamanda bu kadar diyor Peygamberimiz, insanlar iman zafiyeti içinde olacaklar diyor. Ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam işte böyle bir ortamda imanı insanların tahkik ederek, Bediüzzaman Seyyid Nursi Hazretleri'nin de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri ışığında belirttiği gibi, Hazreti Mehdi Aleyhisselam imanı sağlamlaştıracak, pekiştirecek insanlarda ve insanlar ondan sonra Allah'ın izniyle inşallah İslam'ın güzelliğini yaşamaya başlayacaklar Hazreti Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle.
İnşallah. Az önce anlattığım konuya ben de devam etmek istiyorum inşallah. Dört halife döneminde biliyorsunuz Hazreti Ali radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talib'in oğluydu. Küçük yaşlarda daha İslamiyet'i kabul etti ve inşallah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eğitimini alma şerefiyle inşallah ödüllendirilmiş oldu. Çok güzel ahlaklıydı, çok imanlıydı, çok cesurdu. Her savaşta bir tek savaş dışında o da Peygamber Efendimiz'in emriyle o savaşa gitmemişti. Hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulundu. Onunla beraber mücadele etti. Hatta bir savaşta biliyorsunuz Zülfikar kılıcını verdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çünkü kılıcı kırılmıştı. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh çok cesurca her savaşta mutlaka maşallah mücadele ediyordu. Hatta 20'li yaşlarda olmasına rağmen, çok genç olmasına rağmen Hazreti Ali Peygamber Efendimiz'in damadı olmakla da şereflendi. Hazreti Fatma ile evlendi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde biliyorsunuz çok fazla müşrik vardı ama Hazreti Ali radıyallahu anh çok imanlıydı. Hiçbir zaman hayatının hiçbir döneminde putlara tapmadı. Sadece Allah'a secde etti. O yüzden de zaten ona Keremallahu vecce, yani Allah yüzünü şereflendirsin sıfatı verilmişti. Çok değerli bir Müslümandı, halifemizdi inşallah. İslam halifesi olan Hazreti Ali radıyallahu anh'la ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle bir sözü var. Ben ilmin şehriyim, Ali radıyallahu anh ise kapısıdır diyor. Maşallah, çok güzel.
Maşallah.
Hazreti Ali radıyallahu anh'ın çok güzel lakapları var. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Şiir-i Yezdan, Allah'ın aslanı. Kur'an'ın atık, Kur'an konuşan. Konuşan Kur'an.
Maşallah.
Maşallah. Haydar, Arslan. Haydar-ı Kerrar. Kahramanca döne döne düşmana saldıran.
Maşallah.
Murtaza.
Çok yiğit, cesur, maşallah.
Maşallah. Allah'ın razı olduğu kişi. Şah-ı Velayet, velilerin şahı. Emir-i Müminin, müminlerin emiri. Esedullah, Allah'ın arslanı. Şah-ı Merdan, yiğitlerin şahı. Seyfullah, Allah'ın kılıcı. Sultanül Eshiya, cömertlerin sultanı. Ebu Turab, toprağın babası. Maşallah, çok maşallah. Güzel lakapları var.
Evet.
Aynı zamanda biliyorsunuz Hazreti Ali radıyallahu anh'ın Hazreti Mehdi ile ilgili de sözleri var. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Şöyle söylüyor. Kapalı bir sandık içinde olsam dahi Hazreti Mehdi aleyhisselama katılmak için kilidini kırar çıkarım. Çünkü orada Allah'ın halifesi Mehdi aleyhisselam vardır. Maşallah. Ne maşallah. Kadar önem verdiğini, Hazreti Mehdi aleyhisselamı ne kadar sevdiğini anlıyoruz bu sözünden. Maşallah. Başka bir sözünde de Hazreti Mehdi aleyhisselama sevgisini Hazreti Ali aleyhisselam, Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Sonra Hazreti Mehdi aleyhisselamın sıfatlarını sayarak buyurdu ki, içinizdeki en geniş sığınaktır. İçinizde ilmi en çok olandır ve dostlarını, sevdiklerini en fazla ayırıp sorandır. Allah'ım, onun zuhurunu hüzünlerin giderilmesine vesile kıl ve ümmetin dağınıklığını onunla topla. Eğer Allah seni muvaffak kılarsa, onun biatına koş, ona tabi ol ve ondan asla vazgeçme. Eğer muvaffak olur da ona ulaşır ve hidayet olursan ondan asla vazgeçme. Ah ve eliyle göğsünü göstererek, onu ne çok görmek isterdim diyor. Maşallah. Çok insanın hoşuna gidiyor gerçekten. İşte Hazreti Ali radıyallahu anh'ın çok özlemle istediği o dönemdeyiz biz aslında. İnşallah Hazreti Mehdi aleyhisselamın dönemindeyiz. O yüzden çok kıymetini bilelim. Bütün kardeşlerimiz çok dua edelim. Çok önemli bir dönemdeyiz inşallah.
Maşallah Gülşah'cığım. Ayrıca Hazreti Ali radıyallahu anh görünümüyle de nefes kesecek çarpıcılıkta bir güzellikteydi. Görenlerin gerçekten nefesi kesiliyordu. Buğday tenli, yeşil gözlü, sık sakallı, güler yüzlü, şakacı, esprili ve çok güzel huylu bir insandı. Ayrıca çok güçlüydü, çok heybetliydi. Zaten hocamız da röportajlarında hep anlatır. Pehlivandı kendisi.
Maşallah.
Hatta Heyber Savaşı'nda Heyber Kalesi'nin kapısını yerinden sökmüştü maşallah gücünden, kuvvetinden. Peygamberimizin bir yine mucizesi olarak Peygamberimiz Hazreti Ali radıyallahu anh'a da şehadetini haber vermiştir ve bir sözünde şöyle geçer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye Ebu Turab yani toprağın babası künyesini vermiş ve şehadetini haber vermişti. Allah Resulü Hazreti Ali ve Ammar Yasir'i yumuşak topraklar üzerinde uzanıp uyurlarken gördü ve onları uyandırdı. Sonra elleriyle Hazreti Ali'ye dokunarak şöyle buyurdu. Uyan ey Ebu Turab, yani toprağın babası. Sana insanların en bedbahtını haber vermemi ister misin buyurdu. Sonra onlar iki kişidir buyurdu. Biri Salih'in devesini öldüren Uhmir Semud. Öteki ise Hazreti Ali'nin başına işaret ederek buraya kılıcıyla darbe vurup sakalını kana bulayacak olan kişidir dedi. Peygamberimiz Hazreti Ali'yi çok fazla severdi ve ahlakını çok fazla severdi. Onunla ilgili çok güzel sözleri vardı. Hazreti Ali'yi seven beni de sevmiştir demişti. Ona düşman olan bana da düşmandır. Onu inciten beni incitmiştir. Beni inciten de elbette Allah'ı incitmiştir diye buyurmuştu Peygamberimiz. Her şeyin bir kanadı vardır. Bu ümmetin kanadı da Ebu Bekir, Ömer. Her şeyin kalkanı vardır. Bu ümmetin kalkanı da Hazreti Ali radıyallahu anh'dır demişti Peygamberimiz.
Maşallah.
Ben de bir şey ekleyeyim. Hazreti Ali 661 yılında Ramazan ayının 19. gününün sabahı Kufe Camii'nde sabah namazını kılarken İbn-i Müncem'in zehirli kılıcıyla aldığı darbe sonucu şehit olmuştur. Hazreti Ali vefat etmek üzereyken şu sözleri söylüyor. Yeminle söylüyorum ki umduğuma kavuştum.
Maşallah.
Bir ara verelim isterseniz.
Evet, inşallah,
birazdan devam edeceğiz inşallah.
Hazreti Ali radıyallahu anh'ın dilinden Hazreti Mehdi aleyhisselam. Hazreti Ali radıyallahu anh kendi soyundan gelecek olan Hazreti Mehdi aleyhisselama karşı coşkun bir sevgi duyuyordu. Bir sözünde Hazreti Mehdi aleyhisselama ulaşmak için her türlü engelin aşılması gerektiğini belirtmiştir. Kapalı bir sandık içinde olsam dahi Mehdi aleyhisselama katılmak için kilidini kırar çıkarım. Çünkü orada Allah'ın halifesi Mehdi aleyhisselam vardır. Bir diğer sözünde ise Hazreti Mehdi Aleyhisselam için dua etmiş ve onu ne de çok görmek isterdim diyerek Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a olan sevgisini ve özlemini belirtmiştir. Sonra Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sıfatlarını sayarak buyurdu ki, İçinizdeki en geniş sığınaktır, içinizde ilmi en çok olandır ve dostlarını, sevdiklerini en fazla arayıp sorandır. Allah'ım, onun zuhurunu hüzünlerin giderilmesine vesile kıl ve ümmetin dağınıklığını onunla topla. Eğer Allah seni muvaffak kılarsa onun biatına koş, ona tabi ol ve ondan asla vazgeçme. Eğer muvaffak olur da ona ulaşır ve hidayet olursan ondan asla vazgeçme. Ah! Ve eliyle göğsünü göstererek onu ne de çok görmek isterdi. Peygamberimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın adını biliyordu ancak açıklanmaması için Hazreti Ali'den söz almıştı. Cabir, Ebu Cafer'den naklediyor. Ömer, iman edenlerin prensine, Hazreti Ali'ye Mehdi hakkında sorunca şöyle dedi. Ya İbn Ebu Talib, bana Mehdi'yi anlat. Adı nedir? İman edenlerin prensi Hazreti Ali dedi ki, benim sevgili ve yakın dostum Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Yüce Allah, onu ortaya çıkarana kadar onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın adını kimseye söylememem için benden söz aldı. Onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın adı Yüce Allah'ın elçisine emanet ettiği bilgilerden biridir.
Sohbetimize devam ediyoruz inşallah.
İnşallah. Şimdi biraz evvel Darwinist ideolojinin nasıl günümüz Darwinistleri tarafından korunduğunu, Darwin'in nasıl korunduğundan bahsetmiştim. Şimdi Darwinistler genel olarak hep savunmalılar diye de anlatmıştım. Sosyal Darwinizmi de Darwinistler şu anda günümüzde savunma halindedirler. Ne yönde savunurlar? Sosyal Darwinizme karşıyız. Çünkü sosyal Darwinizm Darwin'le ortaya çıkmadı iddiasıyla ortaya çıkarlar. Şimdi bu açıkça bir yalandır. Bu tamamen gerçeklerle yani günümüzde yaşanan gerçeklerle ve sosyal Darwinizm'i hayata geçirmiş diktatörlerin sözleriyle çelişmektedir. Bunu zaten çok iyi biliyoruz. Çok uzun zamandır da bunu konuştuk. Fakat Darwinistler ısrarla günümüzde gerçekleşen savaşların, felaketlerin ve 20. yüzyıl felaketlerinin Darwin'le hiçbir ilgisi olmadığını anlatırlar. Bunun doğru olmadığını ben Darwin'in sözlerinden yola çıkarak anlatmak istiyorum. Şimdi 1800'lü yıllar biliyorsunuz İngiltere'de özellikle sanayi devriminin ortaya çıktığı yıllardı ve sanayi devriminden sonra çok ciddi bir sosyal eşitsizlik ortaya çıktı. Burjuva sınıfı, zengin sınıfı ortaya çıktı. Bir de işçi sınıfı ortaya çıktı. İşçi sınıfının güçlenmesi mevzubahis oldu. İşçi sınıfının güçlenmesine de o dönemin İngiliz mantığı izin vermeyecekti. Ve işçi sınıfının güçlenmesi demek burjuvazi üzerine hak iddia etmesi anlamına gelecekti. Bu ciddi ve büyük sınıf farkının ortadan kalkması ve dünyada giderek artan nüfusa bir çözüm, kendince bir çözüm olması açısından Malthus'un fikirlerini biliyoruz. Malthus önemli önemli konunun devreye sokulması gerektiğini iddia etmişti. Çok vahşiyane bir fikirdir bu. Savaşların ve felaketlerin dünyada olması gerektiğini, böylelikle dünyada müthiş bir nüfus kontrolü olabileceğini, böylelikle de işçi sınıfının yani ezilenlerin güçlenmesinin engelleneceğini iddia etmişti. O dönemde çünkü ciddi şekilde eziliyordu işçi sınıfı, yoksul bırakılıyordu. Ve o dönemin işçilere verdiği önem de çok çeşitli şekillerde izah edilmişti. Burada da çok anlatmıştık. İşçiler hiçbir şekilde korunmuyordu, hakları yoktu. Zayıflar, zor durumda kalanlar, yaşlıların da hiçbir şekilde hakları yoktu. Hatta o dönem içinde bir koruma sistemleri bile yoktu. Malthus da bunun zeminini oluşturmuştu. Hatta nüfus kontrolünün yapılması için doğan bebeklerin öldürülmesine kadar çok fazla öneride bulunmuştu. İşin ilginç yanı o dönemde Malthus'un fikirlerinin bir kısmı İngiltere'de yasallaşmış durumdaydı. Normal kanunlarla işliyordu ve uygulanıyordu. Dehşet verici olan kısımlarından bir tanesi budur. Şimdi Malthus'un fikirlerini Darwin çok mantıklı bulup aldı ve kendi teorisi için Malthus'un fikirlerini, bu sapkın fikirlerini kullandı. Darwin'in daha sonra yayınladığı kitabı İnsanın Türeyişi tamamen Malthus'un bu sapkın fikirlerini nasıl ele aldığı ve nasıl doğru bulduğu ve onun sosyal bir hayata nasıl geçirilebileceği üzerine yazılmış bir kitaptır. Ben buradan bazı detaylardan bahsetmek istiyorum ama önce Darwin'in asıl sosyal Darwinist'in Darwin olduğunu anlatan bir sözünü okumak istiyorum. Darwin 1869'da Hugo Thiel'e yazdığı bir mektupta şu şekilde belirtiyor. Türlerin değişimiyle ilgili bakış açıma benzer bazı fikirlerin ahlaki ve sosyal konular üzerinde uygulandığını görüyorum. Bakın, türler hakkında söylediğim şeylerin ahlaki ve sosyal konularda uygulandığını görüyorum diyor. Bu konuyla çok ilgilendim, inanmasın. Yani bunu sosyal hayata da geçireceğim diye belirtiyor. Bu konuya devam edeceğim inşallah.
İnşallah. Ben şimdi çok sevimli bir kuş göstereceğim birazdan. Bu kuşun bir özelliği var. Deniz kırlangıcı bu kuşun ismi. Özelliği de şu. Özel olarak bir yuva hazırlamıyor bu kuşun dişileri. Kendilerine ince bir dalın kenarına yuva yapıyorlar. O yuvanın üzerine de kendi yumurtasını bırakıyor ve dişi olan kuluçkaya yatıyor. Kısa bir süre sonra erkek geliyor. Erkek kuluçkaya yatıyor. Fakat bunun önemli bir noktasına değinmek istediğim nokta şu. Dişinin yuva yaptığı bölüm, yani yumurtasını koyduğu bölüm çok küçücük ince bir dal parçası. Yani yumurtadan çıkan kuşun o yumurtadan çıktığı anda normalde düşebileceği gibi, evet, bir alan. Tabii. Genelde tutunabileceği gibi bir alan yok. Fakat Allah'ın bir rahmeti ve nimeti olarak zaten özel olarak orada yaratılmış oluyor bu canlılar. Kuşun özel bir ayak yapısı var. Kuş çıktığı anda hemen oradaki ince dala sarabiliyor ayağını ve hiçbir şekilde düşmüyor. Hemen manevra kabiliyeti çok güçlü oluyor. Şimdi resmine de bakabiliriz inşallah.
Çok
bu kuş.
Güzel. Çok etkilik. Dedesi de çok güzel.
Bembeyaz, gözleri simsiyah. Acayip güzel yaratmış Allah maşallah. Maşallah. Hemen zaten o dala tutunduktan sonra hiçbir şekilde yere düşmüyor, biraz önce söylediğim gibi. Ve kanat çırparak da, eğer düşecek gibi olsa da, hemen kanat çırparak normal düz yere ulaşabiliyor. İşte bu Allah'ın yarattığı çok özel bir nimet ve çok güzel bir nimet. Allah çünkü dünyada yarattığı tüm canlıları bulundukları ortama en güzel, tabii, adapte olacak şekilde yaratmış. Diğer bahsettiğimiz mesela kamuflaj yapan hayvanların özellikleri çok muhteşem. Biz burada anlata anlata bitiremiyoruz ki, sadece küçük bir kısımdan bahsedebiliyoruz. İşte rızkı verip genişletip, dünyada rızkı verip genişleten Allah, onu yaratan Allah, tüm canlılara verdiği bu özellikleri de orada hayatlarını devam ettirebilmeli için tüm özellikleri yaratan da Allah inşallah.
İnşallah.
Ali İmran suresi 83. ayette Allah şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Peki onlar Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde her ne varsa istese de istemese de ona teslim olmuştur ve ona döndürülmektedirler diye Allah ayetinde bildiriyor. Maşallah, mutlaka dünyadaki her şey Allah'a dönücüdür. Tabii Allah yaratmıştır. Bunu inşallah biliyor olmamız çok büyük bir nimet.
Elhamdülillah maşallah. Şimdi bana kardeşlerimizin bazı soruları oluyor. Onlardan iki tanesine cevap vermek istiyorum. Önce bir tanesinde Kürt sorununa İslami temelde nasıl bakmak gerekir diye sormuşlar. Bunu Güneydoğu'da bir gazetenin sahibi sormuştu. Genel olarak İslam bakış açısının nasıl olması gerektiği yönünde. Kürt sorununa diyor, İslami temelde nasıl bakmak gerekir? Şimdi burada ilk olarak soruyu düzeltmemiz gerekiyor. Çünkü biz her zaman hocamızın da söylediği gibi, bizim de her zaman belirttiğimiz gibi, Türkiye'de Kürt sorunu diye bir sorun yok. Türkiye'de PKK sorunu var. Yani Türkiye'de bölücü bir örgüt var. Bu bölücü örgütün komünist, leninist, stalinist, marksist bir ideolojisi var. Ve bu ideolojinin gereği olarak da Güneydoğu'yu öncelikli olarak içine alacak şekilde, sonra da gittikçe bu sınırlarını arttıracak şekilde komünist bir Kürdistan kurma amacı var. Ve böyle bir tehlike var. Şimdi bizim üstüne durduğumuz birinci konu budur. Çünkü bizim Kürt kardeşlerimiz Güneydoğu'da da yaşasa, İstanbul'da da yaşasa, Ankara'da da, Akdeniz'de de, Türkiye'nin her neresinde yaşarsa yaşasın, Kürt kardeşlerimiz zaten bizim ülkemizin vatandaşıdır. Yani bizim kardeşimizdir. Nasıl bir Türk olduğunu söyleyen, yani bütün soyundan gelişine itibaren Türk olduğunu söyleyen bir kişi veya mesela Arap soyundan gelen bir kişi veya mesela bizim aramızda da çok fazla var kardeşlerimizden, Selanik'ten gelmiş olan çok fazla sayıda kardeşimiz var. Nasıl bunların her biri Türkiye toprakları üzerinde yaşadığında Türk vatandaşı sayılıyorsa, aynı şekilde Kürt kardeşlerimiz de Türk vatandaşıdır ve onlar da bu vatanın evlatlarıdır ve bu vatanın sahipleridir. Yani bu vatanın sahiplerinin misafiri olarak konaklayan kişiler değil, bu vatanın sahiplerindendirler. O yüzden işte Kürt kardeşlerimiz diye, Türk kardeşlerimiz, Laz kardeşlerimiz, Çerkes kardeşlerimiz, Rum kardeşlerimiz, her ne olursa olsun, Türkiye vatanı üzerinde yaşıyorsa bir kişi, azınlık olsun veya çoğunluk olsun, o artık bizim kardeşimizdir, canımızdır. Bizim bir parçamızdır. O yüzden Müslümanlar kardeştirler, birbirlerinin velileridirler. Aynı şekilde Kürt kardeşlerimiz de son derece imanlıdırlar ve Anadolu'nun o güzel ahlakı üzerlerine tam olarak tecelli eder. İslam ahlakının getirdiği o sıcaklık, misafirperverlik, güzel huy, tevazu, o insancıl olan bütün yapı Kürt kardeşlerimizin üzerinde de tam anlamıyla tecelli eder. O Kürt annelerimizin bu Güneydoğu'da çekilen videolarda falan gördüğümüzde hemen o sıcacık o üsluplarını görürüz. Hemen dışarıdan yeni biri bile gelmiş olsa kendi çocuklarına davrandıkları gibi davranırlar. O yüzden işte İslam'ın içindeki bakış açısı İslam'ın yani Müslüman olan herkesin birbirine kardeş olmasıdır. Ve Müslümanlar ne yaparlar? Birbirlerini koruyup kollarlar. Ve siz diyor Allah birbirinizin velisi olmazsanız diyor yeryüzüne büyük bozgun çıkar diyor. O yüzden de Müslüman'ın yapması gereken yanındaki kan kardeşi de olsa veya dünyanın başka bir ucunda da yaşıyor olsa veya kendi ülkesinin başka bir şehrinde de yaşıyor olsa o Müslüman kardeşinin haklarını her zaman korumaktır. Bu da nedir? İnsan gibi yaşaması, Müslüman olması, insan gibi yaşaması ve herhangi bir Müslüman'da farkı yoktur. Yani Türkiye sınırları içerisinde yaşayan herhangi bir Türk vatandaşına farkları yoktur. İşte Kürt kardeşlerimizin Kürt sorunu kelimesini artık bir kenara bırakıp sadece Güneydoğu'daki PKK sorununu görüp ve PKK'nın da Türk-Kürt demeden bakın kendi yanına aldığı o gencecik 14-15 yaşındaki küçücük kardeşlerimizi sonradan ne hale dönüştürüyorlar. Yani rahatlıkla adam öldürebilecek birer katliam makinesine dönüştürüyorlar. Beyinlerini yıkayıp o hale getirdikleri için annelerimizin evinden tutup kollarını çekip götürüyorlar. İşte burada PKK sorunu vardır. PKK Türk-Kürt tanımaz. PKK komünist bir örgüttür. Katliam örgütüdür, kan örgütüdür. PKK'nın istediği çok fazla kan dökerek bölgeyi ele geçirmektir. Önce Güneydoğu'dan başlayacak kendi mantığına göre. Sonra hem yukarıya doğru İstanbul'a doğru olan şeritte ilerleyecek. Hem aşağıya doğru İran, Irak, Suriye, Lübnan bütün hepsine doğru ilerleyecek. Kendi zihniyetinde bir Kürdistan kurmaktır amacı.
Ve Ermenistan'a ulaşıp
ve Ermenistan'a da ulaşarak evet. Dediğin gibi. Ve komünist bir Kürdistan. Yani komünist bir devlet kurmak istiyor. İşte Türkiye bu şekilde parçalamak istiyor. O yüzden bizim de yapmamız gereken nedir? Uyanık olup bu ideolojiye karşı ideolojiyi anlatarak ilmi mücadeleyle elimizden geleni yapmaktır inşallah.
Ben de o zaman karşı mücadelenin en iyi yöntemlerinden birini yani fosil göstererek Darwinizme karşı en iyi darbe vuran bir ilmi mücadelede bulunmak istiyorum Allah'ın izniyle. Bu bir Mayıs sineği. 125 milyon yıllık. Bakın hiçbir değişikliğe uğramadığını görüyoruz. Brezilya'dan çıkarılan bir fosil. Kretase dönemine ait. 125 milyon yıldır Mayıs sinekleri nasılsa şimdi de aynı şekilde. Bakın canlısı da var. Resmini görebiliriz.
Çok sevimli. Acayip süslü.
Bu da aynı şekilde kalmış fosilde. Maşallah. Yakın detaylarını da görebiliriz aslında. Kanatlarının içindeki damarları çok net gözüküyor.
Evet, o tül gibi incecik zar evet. Gibi kanatları tam anlamıyla korunmuş maşallah.
Maşallah. Aynı şekilde bir mercan fosilimiz de var. O da 150 milyon yıllık. Bakın şöyle gösterebilirsek. 150 milyon yıldır hiçbir değişikliğe uğramamış. Zaten bildiğimiz bir fosil.
Yalnız bayağı kabiliyetliler bunu böyle temizleyebilmeleri.
Evet. Evet. Bu da Almanya'dan çıkarılan bir fosil. Canlısına bakabiliriz inşallah.
İnşallah. Aynısı maşallah.
Aynısı zaten tanıyoruz. 150 milyon yıldır hiçbir değişikliğe uğramadığını fosilden görebiliyoruz. Yakın detaylarını da görebiliriz fosilin inşallah. Maşallah. İşte az önce söylediğimiz bu Kürt sorunu dedikleri aslında Kürt sorunu olmayan ama bir komünizm sorunu olan PKK'nın da vahşetle, dehşetle ortaya koymaya çalıştığı bu sorun aslında ilmi mücadeleyle ortadan kalkacak. Darwinizmin, karşı Darwinizmin anlatılmasıyla ortadan kalkabilecek ve daha inşallah uygulanmasını beklediğimiz, yavaş yavaş da uygulanmaya başlayan kardeşlerimiz tarafından, kardeşlerimiz zaten Kürt kardeşlerimiz çok samimi Müslümanlar inşallah. O yüzden zaten bu bilgilere sahip olduklarında hiçbirisinin, hiç kimsenin komünist olması Allah'ın izniyle mümkün değil. Zaten yanlış bilgilere sahip olup da komünist olanların da bu bilgileri gördükten sonra temeli Darwinizme dayandığı için onu savunmaları mümkün değil. Hep anlatıyoruz ne yapıyor komünistler? Önce hemen eline silah vermiyor. Önce bir eğitim yapıyor. Bir Darwinist eğitimden geçiriyor. Daha sonra komünist eğitimden geçiriyor. Marksizm detaylı olarak anlatıyor. Teröre dayandırıyor. Daha sonra da eline silahı verip ondan sonra ortaya çıkıyor. Dolayısıyla kökünü ortadan kaldırdığımızda biz bu illetin Allah'ın izniyle inşallah bütün kardeşlerimizin bu sorunu ortadan kalkacaktır. Zaten İttihat-ı İslam'ın olmasıyla inşallah bu mutluluk ve refah ortamı gerçekleşecektir.
İnşallah. Ben de iman nikahlarıyla devam etmek istiyorum. Önce size dünyanın en sevimli canlılarından birinin resmini göstereceğim.
Bebek Yunus.
Çok tatlı ve çok sevimli maşallah.
Öbürünün de bakışı çok sevimli.
Evet, o penguenin bakışı orada çok sevimli. Neyse geçti. Yani o da onu inceliyor merakla.
Arkadaş olmuşlar.
Evet. Öbürünün mutluluğu çok tatlı. Gülüyor sürekli. Bu da başka bir bebek Yunus.
Acayip bir şekil.
Bu da annesinin yanında.
Maşallah.
Maşallah. Allah bayağı sevimli ve güzel yaratmış.
Maşallah. Allah cennet nasip ederse bunlarla konuşmak, onları doyasıya sevmek çok zevkli olur.
Damlacığım sen bunlarla yüzmüşsün ama.
Evet. Bayağı tatlılardı maşallah.
Maşallah. Bir tane de Yunus sürüsü vardı. İşte şurada ortada bebek Yunus. Belki görüyorsunuzdur. Bu Yunusların, bak iki tane bebek Yunus var orada. Yunusların önemli fedakarlık özelliklerinden bir tanesi. Sürü halinde yaşarlar ve dişileri ve bebekleri mutlaka ortalarına alırlar Yunuslar. Diğer canlılardan koruyabilmek için onları. Ve grubun eğer hasta bir üyesi olsa da Yunuslar onu asla ölene kadar yalnız bırakmazlar. Mutlaka son anına kadar hep yanındadırlar.
Ufaklığı sadece anne baba korumaz, bütün topluluk halinde korurlar. Evet,
tabii mesela ufaklık ilk doğduğu anda hemen suyun üstüne çıkıp nefes alması gerekiyor. Fakat anne daha doğum yeni yaptığı için o gücü çok olmuyor. Hemen başka bir dişi Yunus gelip karnından iterek ona yardım ederek o bebeği yukarı çıkıp nefes almasını sağlıyorlar.
Maşallah.
Hızlı dalışları esnasında da mutlaka Yunus'u, bebek Yunus'u iterek onlar birlikte suyun dibine indiriyorlar sürüden yine ayrılmamaları için. Hatta bazıları bu sevdikleri aile bireyinden 30 sene boyunca hiç ayrılmıyorlar. 30 sene boyunca. Bu arada tabii çok uzun süre bir eğitimleri oluyor. Sonar eğitimi veriyorlar. Diğer eğitimleri veriyorlar. Yıllarca süren bir eğitim safhaları var. Avlanmayı öğretiyorlar Yunuslara. Bu da canlıları fedakarlık örneklerinden bir tanesi maşallah.
Maşallah.
Bir de anneleri olmayınca süt bebeği olduğu için ufaklıklar biberonla verilmesi.
Veriyor, evet.
Yani gerçekten insanın
günde onlarca litre suya şekerli ihtiyaçları var. Bir de bir tane belgeselde yine izlemiştim. Yunus'un, ufak Yunus sürüden ayrıldığında geminin pervanesine doğru ilerliyor. Annesi göbeğinden ite ite, vura vura burnuyla tekrar suyun dibine bayağı da bir azarlıyor. Yani üterek onu yapmaması gerektiğini anlatıyor maşallah.
Sonra da gönlünü alıyor. Birlikte sarılmış gibi yüzgeçleriyle birlikte yüzüyorlar bayağı şekerli.
Maşallah.
İşte canlılardaki fedakarlık derneğimizin en büyük darbelerden bir tanesini vuran konudur. Ben bu sosyal darwinizm konusuna devam ediyorum. Daha doğrusu Darwin'in ilk başta ilk sosyal darwinist olduğunu anlatmaya devam etmek istiyorum. Şimdi Moral Darwinism kitabının yazarı Benjamin Baker kendisiyle yapılan bir röportajda Darwin'in ilk sosyal darwinist olduğunu belirtiyor ve şunları anlatıyor. Beğenin ya da beğenmeyin, Darwin'in İnsanın Türeyişi adlı kitabı okunduğunda aslında ilk sosyal darwinistin ve modern öjeni hareketinin babasının kendisi olduğu açıkça anlaşılır. Öjeniyi hatırlamak gerekirse hasta sakat olanların ortadan kaldırılması, elimine edilmesini iddia eden bir fikirdir. Öjeni vahşi bir fikirdir ve uygulanmıştır. Sosyal Darwinizm ve öjeni doğrudan onun doğal seleksiyon prensibini temel alır. Yani Darwin'in doğal seleksiyon prensibini temel alarak sosyal Darwinizm ve öjeni teorileri ortaya çıkmıştır diyor. Bana göre insanların Darwinizm ve öjeni gibi konular arasında bağlantılar kuran bir kişiye itiraz etmelerinin gerçek nedeni teorinin ahlaki çıkarımlarla lekelenmesini istememeleridir. Yani sosyal Darwinizm'e Darwin'e ait olduğuna karşı çıkıyorlar çünkü ahlaki çöküntünün ona ait olmadığını iddia ediyorlar diyor. Ancak bu çıkarımlar sadece metnin içerisinde değil, Darwinizmin ortaya çıktığından bu yana geçen 1,5 yüzyıllık dönemde bıraktığı sosyal ve ahlaki etkilerin içinde kanıtlanmış durumdadır. Darwin bunu kendi iddiasını ortaya çıkarttıktan sonraki 1,5 asırlık dönem içinde yaşatmıştır ve onun iddia ettiği doğal seleksiyonla gelişim, yani sözde gelişim iddiası tam olarak sosyal olarak uygulanmıştır. Bu vahşeti getirmiştir, felaketi getirmiştir. Şimdi Malthus'un iddialarından bahsetmiştik biraz önce. Nasıl bir vahşet getirdiğini bütün dünyaya. İşte bu eliminasyon, yani nüfusun artışına çözüm olarak savaşların ve zayıfların katledilmesini makul gösteren kendince Malthus'un fikirlerini Darwin nasıl ele almış ve nasıl kullanmıştır? Onun yine Darwin'in sözlerinden bahsederek anlatacağım. Ekim 1838'de, yani sistematik bir şekilde araştırmalarıma başladıktan 15 ay sonra, bunu Darwin söylüyor, sırf merakımdan Malthus'un nüfusla ilgili çalışmalarını okumaya başladım. Ve hayvanlarla, bitkilerle sürekli gözlemlediğim hayatta kalma mücadelesini gördüğümde bir an farkına vardım ki bu koşullar altında uygun varyasyonlar korunacak, yani makul diyor Malthus'un iddiaları, uygun olmayanlar yok edilecekti. Bunun sonucunda ise yeni türler ortaya çıkacaktı. Burada sonradan üzerinde çalışabileceğim bir teoriyi sonunda elde etmiştim. Yani diyor ki özetle, Malthus'un bu eliminasyon fikri diyor, yani zayıf olanların ortadan kaldırılması fikri bana ilham verdi diyor. Ben üzerinde oluşturacağım bir teoriyi burada formüle edebileceğim. Onun fikirlerinden faydalanarak, Malthus'un fikirlerinden faydalanarak onu formüle edebileceğim diyor. İşte evrim teorisinin ilk ortaya çıkışıdır. Bu da Darwin'in sözleridir. İstedikleri kadar inkar etsinler. Bu açık bir gerçektir.
İnşallah. O mantıkta zaten dünyadaki tüm sistemler Darwin'in öne sürdüğü teorileriyle tamamen çelişiyor. Bilimsel deliller tamamen evrimi çökertmiş durumda. Gösterdiğimiz 400 milyondan fazla fosil var. O fosillerin tamamı da çok net olarak Allah'ın yaratmasına net bir delil oluşturuyor. Ve bu tabii ki elhamdülillah çok büyük bir nimet. Böyle güzel bilimsel delilleri gösterebiliyor olmamız.
Maşallah.
Şimdi Didem kardeşim yunuslardan bahsetti. Ben de fok balıklarından biraz bahsedeceğim.
İnşallah.
Fok balıklarının dış kısmı bayağı geniş bir yağ tabakasıyla kaplıdır. Çünkü orada yaşamaları için o soğuktan onları koruyabilecek bir vücut yapısına sahip olmaları gerekir. Allah tabii ki tüm canlılarda olduğu gibi fok balıklarını da o soğuktan en güzel korunabilecek şekilde yaratmıştır. Vücutlarındaki o tamamı kaplı olan yağ tabakası o ciddi eksi 40 derecelere varan soğuklardan onları korur ve onlar farkında bile olmaz öyle bir şiddetli soğuktan. Hatta yavruları da ilk doğduğu anda bayağı kalın bir tabakayla kaplıdır. Yağ tabakasıyla kaplıdır üstleri. Fakat annesinin sütüyle çok kısa süre içerisinde fok balığı hemen büyür yavrusu. Çünkü 2-3 kat daha fazla vitaminlidir, daha fazla protein vardır normal sütlere kıyasla. İşte bu vesileyle de hemen fok yavrusu çok kısa sürede büyür ve hayatına devam etmeye başlar o bölgede. Allah'ın yarattığı güzel canlılardan bir tanesi. Görünümleri de aşırı şeker. Geçen günlerde bilmiyorum resim var mı şu anda, yavrularını göstermiştik. Aşırı tatlı, kocaman tatlılar. Gözleri.
Badem gözü ve sürmeli gözleri acayip şefkat uyandıran Allah'ın bu yaratma sanatının bir güzel tecellisi.
Maşallah.
Elhamdülillah.
Şimdi bir kardeşimizin daha sorusu vardı. Ben ona da cevap vermek istiyorum. Kardeşimiz demiş ki, selamlar demiş. Aleyküm selam.
Aleyküm selam.
İmani noktada çok hoş açıklamalar yapıyorsunuz. Benim kafama takılan bazı sorular var diyor. Kainat içerisinde muhteşem dengeler var. Yıldızların hareketi, atmosferin oluşumu, tabiat olayları, insanın içindeki biyolojik denge çok harika diyor. Ama inançsız insanlar diyor için sanki bütün bunların bir önemi yokmuş gibi davranıyorlar diyor. Bu da diyor inanç insanın içinde olan bir şeydir. Şartlı insan inanır diyor kendisi diyor. Çevrendeki fakat bazı insanlar diyor bunu kavrayamıyorlar. Bu konuda bir açıklamanız var mı diye sormuş. Şimdi ben kardeşimize Kur'an'dan cevap vermek istiyorum. Allah'ın Araf suresi 179. ayetinde bildirdiği gibi inşallah ayet okuyacağım. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şimdi Allah dünya üzerinde çeşitli insan grupları yaratır. Bu insan gruplarının yaratılması kaderdedir ve Allah dünyada bizim hem ahireti istememiz için hem doğruyla yanlışın arasındaki farkı görebilmemiz için bu modelleri bize gösterir. Biz de o şekilde görürüz. Şimdi Allah'ın ayetinde belirttiği gibi 179. ayet Araf suresinde şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun cehennem için cinlerden ve insanlardan çok sayıda kişi yarattık. Bakın Allah cehennem için hem cinlerden hem insanlardan çok sayıda kişi yarattığını söylüyor. Yani bu insanları özel olarak yarattığını söylüyor. Kalpleri vardır, bununla kavrayıp anlamazlar. Siz bir şey anlatırsınız, iman edenlerin gözleri büyür hayretten, sevinçten ve Allah'ın yaratma sanatının o detaylarını görmekten. Fakat bazı insanların yüzünde son derece mat, hiçbir şey anlamayan, hatta abus bir çehreyle karşılaşırsınız. Çok şaşırırsınız, nasıl olur da bu insan bu harikaları duyduğu halde hiç etkilenmez diye. Gözleri vardır, bununla görmezler. Kulakları vardır, bununla işitmezler. Şimdi Allah buradaki ayetinde bu insanların kalpleri vardır diyor. Fakat gerçek iman edenler gibi onu kavrayamazlar, anlayamazlar diyor. Allah biz insanların, bazı insanların diyor arasına Kur'an'la perde koyduk diyor. Yani Allah'ın anlatıldığında, Allah'ın yaratma sanatı anlatıldığında bu insanlar kavrayıp anlayamazlar diyor. Kavramalarını alıyor Allah bu insanların. Gözleri sizin baktığınız gibi görmüyor. Yani bir iman eden insanın gözüyle, Allah'ın ona verdiği göz nimetiyle baktığında Allah'ın o yaratma sanatını gördüğü o detayları o bakan göz görmüyor. Sanki adeta siyah beyaz gibi, hatta siyah beyazda da çok fazla nimeti görebilir Müslüman. Ama onun gözü sizin baktığınız gibi görmüyor. Kulakları vardır, bununla işitmezler. O kulağı imanın yaratılış delillerini duyduğumuz gibi duymuyor. Onun kulağına gelen sesler geri gidiyor sanki. Yani o kulağından ulaşan ses onun kalbine hitap etmiyor. Hiçbir şekilde kavramıyor. Bunlar hayvanlar gibidir diyor Allah. Yani bizim bildiğimiz insana benzemiyorlar. Hatta daha aşağılıktırlar. Çünkü neden? Hayvanın bile insani özellikleri vardır. Hayvan bile sevgiden, şefkatten anlar. Fakat bu mahluklar diyor Allah anlamazlar diyor. İşte bunlar gafil olanlardır. Yani Allah'ın ayetlerinden, Allah'ın yaratma sanatının o delillerinden gafil olan insanlar hayvandan daha aşağılık bir konuma gelmiş oluyorlar. Çünkü anlayışları tamamen alınmış ellerinden. Böyle bir anlayış yok ve Allah cehennem için bu tarz insanların özel yaratıldığını söylüyor. İşte Allah Kur'an'da bize her ayette açıklama getirdiğini, her misalin bir açıklamasının olduğunu söylüyor. Kardeşimize de buradan açıklama olarak Allah'ın özel yarattığı kişiler olduğunu belirtiyoruz inşallah.
Evet, inşallah. Ben iman hakikatlerinden biraz devam etmek istiyorum. Şimdi az önce bahsetmiştik, Darwin döneminde daha mikroskop o anlamda yoktu. Yani detaylı bilinebilecek, canlıların mükemmel özellikleri araştırılabilecek gibi ne teknolojik ortam vardı ne onu ortaya koyabilecek gelişmiş diğer makineler veya her türlü teknolojik gelişim yoktu. Şu anda ise baktığımızda tüm detayları ortaya koyan gelişmeler var. Mesela bundan yaklaşık olarak 30 sene önce kuşların koklayabildikleri bilinemiyordu aslında. Fakat şu an baktığımızda, gördüğümüzde hem görebildikleri hem de bunun yanı sıra yönlerini bulabilmek için uçsuz bucaksız arazilerde göç ederken hareket edebilecekleri gibi aynı zamanda duyularını kullandıkları yeni bulgularla birlikte ortaya kondu. Bu çok önemli çünkü mesela güvercinlere bakıyoruz. Sadece bir güvercin deyip biz dış görünüşüne bakarak çok mükemmel Allah'ın tecellisi olarak Allah'ın yarattığı bir canlı olarak söylemiyoruz. Detaylarını da anlatıyoruz. Detaylarına baktığımızda mesela bu güvercin bir manyetik alanını kullanabilecek güce sahip. Allah'ın ona verdiği, onda yarattığı güçle inşallah. Aynı zamanda mesela yönlerini, mesela biliyorsunuz güvercinler yuvalarına çok rahat dönebiliyorlar. Peki dönerken yalnızca görme duyularıyla mı bunu yapıyorlar? Laboratuvarda bunun tespitleri yapılmış, deneyler yapılmış. Koku duyuları kapatıldığında, burunları kapatıldığında yuvalarını bulamadıkları tespit edilmiş. Dolayısıyla kokuları da rüzgarın içerisinde bulunan herhangi bir kokuyu kullanarak yönlerini bulduğu evlerine o şekilde döndükleri tahmin ediliyor. Aynı şekilde sığırcık kuşları da yuvalarını inşa ederlerken mikrop ve parazitlerin oluşumunu en aza indirecek bitkileri tercih ediyorlar. Bunu da tabii ki gene koklayarak yapabiliyorlar. Allah canlılarda mükemmel, hem bakın kuşlarda mükemmel bir uçma sanatı var. Bütün o manevralarıyla, hızlarıyla, av yakalama teknikleriyle mükemmel şekilde Allah yaratıyor. Hem kuşların tüylerindeki o asimetrik tüy yapısındaki detaylarla gene mükemmellikler var. Hem de gördüğümüz gibi koku duyusunda gene mükemmellik var. Her detayında tek tek değil, yani sırf görünüm değil, içine de incelediğimizde, baktığımızda mükemmel detaylar olduğunu görürüz. Allah'ın sanatı ve aklının tecellileri olduğunu görürüz. O yüzden bu detaylar canlılarda baktığımızda tesadüfen oluşamaz. Çok mükemmel detaylar var. Bir sitemiz vardı, onu görebilirse kardeşlerimiz detaylı inceleyebilirler. Darwin ve Kuş diye. İnternet sitesinin adı da darwinvekuslar.com. diye geçiyor. Burada tüm fosiller, kuşlarla ilgili fosiller de mevcut. Darwin nasıl kuşları tanımıyordu ve nasıl tesadüfen oluştuğunu iddia ederken düşünmüyordu, bunun detaylarını görebilir kardeşlerimiz inşallah.
İnşallah Gülşah'cığım, Allah razı olsun. Bir de kuşlar.net diye bir sitemiz var. Orada çok güzel bir site, hocamızın hazırlattığı sitelerden birisi. Kuşların bütün mucizevi özellikleri var orada da inşallah. Ben bir ayet okuyacağım inşallah. Kovumu şeytandan Rabbim sana sığınırım. Ve bilin ki Allah'ın Resulü içinizdedir. Eğer o birçok işte size uysaydı, elbette sıkıntıya düşerdiniz. Ancak Allah size imanı sevdirdi. onu kalplerinize süsleyip çekici kıldı ve size inkarı, fıskı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte onlar doğru yolu bulmuş olanlardır. Allah'ın müzeyyin sıfatı var, süsleyen. Allah imanı süsleyip sevdiriyor bize ve inşallah çekici kılıyor. Küfrü, isyanı, fıskı da çirkin gösteriyor. Bu Allah'ın müminler için, Müslümanlar için çok büyük bir nimeti. Çünkü dinsizlik gerçekten çok büyük bir kabus. Hocamızın Dinsizliğin Kabusu kitabı var. Dün o kitaptan biraz okurken tekrar düşündüm. Dinsizlik, Allah'a inanmamak, her şeyin Allah'ın kontrolünde olduğunu bilmemek insana gerçekten kabus bir hayat yaşatıyor. Çünkü sevgi dinin temelidir. Dinsiz bir insanın en büyük özelliklerinden bir tanesi de sevgisiz olmasıdır. Allah'ı sevmeyen, Allah'tan korkmayan bir insanın yine yani başka canlıları, Allah'ın yarattığı diğer canlıları, Allah'ın yarattıklarını sevmesi imkansızdır. Allah'ı sevmeyen bir insan İnsanları da sevemez. Allah'ı sevmeyen bir insan Allah'ın yarattığı canlıları, kediyi, köpeği, kuşu, balığı da sevemez. Tabii. Bir manolyayı sevemez, bir orkideyi sevemez, bir papatyayı sevemez, bir gülü sevemez. Allah'ın yarattığı bitkileri, ağaçları, bulutları, denizleri sevmesi
niye
mümkün değil.
Niye
sevsin? Ve bunların tamamı Allah'la güzeldir. Ancak Allah'ın yarattığını bildiği zaman insan bunlardan zevk alır. Şimdi biz bebek Yunus gösteriyoruz ama onun mucizevi özelliklerini biliyoruz, ondaki sevimliliği biliyoruz ve Allah'ın onu insanlara bir nimet olarak yarattığını bildiğimiz için, Allah'ı sevdiğimiz için onu seviyoruz. Birbirimizi Allah yarattığı için Allah'ı sevdiğimiz ve iman ettiğimiz için seviyoruz. Allah'a bağlamadan bu canlıları ve Allah'ın yarattığı diğer her şeyi sevmek mümkün değildir. Dediğim gibi bunların hepsi ancak Allah'la güzeldir. Hocamız mı geldi?
Hayır.
Pardon. Bir de bu inanmayanların bütün hayatlarının kabustan ibaret olmasının çok büyük bir kısmının en büyük nedenlerinden biri de kim ne der putlarıdır. Bunları kim ne der diye yaşarlar. Bütün hareketlerini kimin ne diyeceğine ve insanların onunla ilgili ne düşüneceğine göre hareket ederler. Onlar Allah'tan çok daha büyük görürler insanları. İnsanların diyecekleri Allah katında onların durumlarından çok daha önemlidir. O yüzden bir iş yaparken, bir işe yönelirken her zaman insanları düşünürler, insanların rızasını düşünürler. İşte bunda onlara kabus gibi bir hayat yaşatır. Çünkü insanların kıstasları her zaman Kur'an'a uygun olmayabilir. İnkar edenler için söylüyorum. Onların her birinin her istediğine uygun hareket etmeye çalışmak çok rahatsızlık verici ve çok çirkin bir hayata yöneltir onları.
Tabii, yani.
Çünkü orada Allah'ın rızası yoktur, insanların rızası vardır. O da Kur'an'a uygun değildir. Herkesin ne isteyeceği hiçbir zaman önemli değildir. Allah insanların çoğunluğuna uyarsanız sizi saptırırlar diyor. Belki istediklerinin çoğu Kur'an'a aykırı davranışlar. Onları razı etmeye çalışmak, her birinin tek tek istediğini yapmaya çalışmak ve bu sırada da Kur'an'dan sapmak, işte bunlar hep kabus bir yaşam getirir insanlara. Halbuki Allah'ın rızası ve Kur'an çok kolaydır, çok rahattır. Yaşamak, Kur'an'a göre yaşamak, Kur'an'a göre sevmek, sevgi çok güzeldir, çok kolaydır. İnsana huzur verir, mutluluk verir inşallah.
İnşallah. İnsanların o akılsızlığı da aslında
evet.
Yani hayret verici şekilde. Çünkü evet. Haşa Allah'tan insanları büyük görmeleri akılsızlıklarının gücünü gösteriyor bize.
Evet.
Çünkü Allah gökleri yeri yaratan ve ikisi arasındaki her şeyi yaratan, her şeyin sahibi ve her an koruyup gözeten. Kendileri de aynı şekilde. Buna rağmen bir iki tane insanın kendilerini dahi yaşatmaya gücü olmayan bir iki tane insanın korkusu onlarda çok daha şiddetli hale gelebiliyor gerçekten. Bu da Allah'ın tabii ki kaderinde yarattığı bir gerçek
evet.
İnşallah.
İnşallah. Bir de bu konuyla ilgili şunu da hatırlatmak lazım. İnsanlar o sevgiyle doğarlar normalde.
Evet.
Allah onların fıtratlarını o şekilde yaratmıştır. Fakat zaman geçtikçe kendi nefislerini, kendi vicdanlarını körelttikçe o sevgisizlik ortaya çıkar. İnsanlar bunu kendi kendilerine zulmederek
evet.
yaparlar aslında. Sonradan kazandıkları bir şeydir. İsterseniz kısa bir ara verelim.
İnşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Sohbetimize devam ediyoruz inşallah.
İnşallah. Şimdi sosyal Darwinizm'den bahsediyordum. Darwin'in evrim teorisinde nasıl Darwin'in asıl sosyal Darwinist olduğuna dair kendi açıklamalarından bahsetmeye devam edeceğim. Darwin Türlerin Kökeni kitabında da kendisinin Malthus'tan...
takıl.
Ben de devam edelim istersen. Şimdi biz burada Darwinizm'den bahsettiğimizde Allah'ın yaratma sanatını da birlikte anlatıyoruz ki Darwinizm'in nasıl bir safsat olduğunu herkes iyice kavrayabilsin diye. Ben de şimdi Allah'ın yaratma sanatı olan çiçeklerden bahsetmek istiyorum. Allah öyle çiçekler yaratmış ki bizim normalde gözümüzle gördüğümüz ve etrafımıza baktığımızda gördüğümüz o yaratılış detaylarının dışında olağanüstü güzellikte, çeşitlilikte, sizin mesela bir çiçek modeli çizin denildiğinde aklınıza gelmeyecek detaylara sahip ve harika özelliklerde. Her birinin DNA'sında bütün bilgisi kodlu ve muhteşem güzellikte evet. Çiçekler vardır. İşte Allah bütün canlıların rızkını yaratır, bütün canlıların bilgilerini, durumlarını, mesela bir çiçeğin tohumunun dünyanın hangi ülkesinin, hangi şehrinin, hangi toprak parçasının, hangi milimetre karesinde o tohumun filizleneceğini, o tohum filizlendiğinde, o yaprakların tohumdan körpe olarak çıktığında, yaprakların dönerek aldıkları şekli, filizin uzayış şekli, o çiçeğin dalının nerelere kadar gideceği, yani o küçücük körpe olan dalının ve çiçek açtığında, tomurcuklandığında ve açtığında o yaprakların kıvrım şekillerini aldıkları yay şeklinde bazılarını, kiminde sivri ve küçük desenleri, o güllerin yapraklarının etrafındaki aldığı şekilleri, her birinin bilgisi Allah katında mevcuttur. İşte Allah çeşit çeşit yaratır böyle ve olağanüstü güzelliklerde yaratır. Allah bir ayetinde şöyle buyuruyor, şeytanın Allah'a sınırım, Ankebut suresi 61. ayette. Andolsun onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı kim emre amade kıldı diye soracak olsan şüphesiz Allah diyecekler. Şu halde nasıl oluyor da çevriliyorlar. Yani Allah'ın yarattığını kabul ediyorlar fakat Allah'ın yarattığı şeylere inanmayı ve Allah'a ibadet etmeyi kabul etmiyor bazı insanlar. Allah da işte şu halde nasıl oluyor da çevriliyorlar diyor. Şimdi Allah'ın yaratma sanatının güzelliklerinden olan o çiçeklerin resimlerine bakabiliriz inşallah.
Maşallah.
Allah tüm bu canlılar alemini besliyor. Herhalde şu an bir arzu oldu. Tüm bu canlılar alemini besliyor. Rızkını veren Allah'tır. O çiçeklerin her birinin topraktan aldıkları suyun her damlasını Allah yaratır ve her damlası kaderde belirlidir. O damlanın çiçeğin nerelerine fayda vereceği, o çiçeğin yine topraktan alacağı mineraller, besinler her biri Allah katında belirlidir. Ve Allah bütün bu çiçeklerin süslerini, güzelliklerini, estetik görünümlerini, bakımlarını hepsini her an yaratandır. Maşallah. Sırf çiçeklerin değil, tüm canlıların aynı şekilde. Herhalde teknik sorunu olmuyor değil mi? Çiçeklerimizin resmine sonra bakarız inşallah.
İnşallah.
Devam edebiliriz inşallah.
İnşallah. Ben Darwin'in sözüyle devam edeyim o zaman. Türlerin Kökeni kitabında Malthus'tan nasıl etkilendiğini şu şekilde ifade ediyor Darwin. Doğal olarak yüksek bir hızla çoğalan her organik varlık eğer yok edilmezse dünya kısa süre içinde tek bir çiftin soyu ile kaplanırdı. Yani diyor ki bir tür çoğaldıkça mutlaka yok edilmesi lazım. Bu mantığı doğal olarak diye açıklamış. Bu istisnasız bir kuraldır. Yavaş çoğalan insan nüfusu dahi son 25 yıl içerisinde ikiye katlanmıştır ve bu oran göz önünde bulundurulduğunda önümüzdeki birkaç bin yıl içinde insan soyu için gerçekten de ayakta duracak yer kalmayacaktır. Yani buradan ne diyor? Demek ki yok edilmesi lazım bu insan nüfusunun. Malthus'un fikirlerini ben kabul ediyorum demeye getiriyor. Yine aynı ilişkiyi Malthus'la kendi fikri arasındaki ilişkiyi şu şekilde ifade ediyor. Hayatta kalabilen birey sayısından daha fazlası dünyaya geldikçe tek bir bireyin aynı türün diğer bireylerine karşı ya da farklı türlerin bireyleri arasında fiziksel şartlara karşı her halükarda bir hayat mücadelesi vardır. Yani mutlaka hem bireysel olarak hem kişilik olarak hem kendi aile fertlerine bakın evet. Çok önemli burada. Aile ferdini de öldürebilir yani. Hem de diğer insanları, diğer bireylere karşı onları da öldürebilir. Bir hayat mücadelesi vardır diyor. Evet. Bu Malthus'un öğretisinin çeşitli derecelerde tüm hayvan ve bitki aleminde uygulamasıdır. Yani bunu hayvan ve bitki alemi uyguluyor bu şekilde ki bu doğru değildir. Hayvanlar arasındaki fedakarlık, hatta bitkiler arasındaki fedakarlık örneklerini çok konuştuk burada. Bu hayvanlar ve bitkiler arasında uygulanıyor, insanlar arasında da uygulanması gerekir diyor. Bakın Malthus'un teorisini ben bu şekilde kabul ediyorum diyor. İşte sosyal Darwinist olan Darwin açıkça kendi fikrini kendi kitabında ifade etmiş. Dolayısıyla onu bu konuda korumaya herhangi bir gerek yok. Çünkü zaten kendi açıklamaları bunlar ve bunlar onun fikirleri doğrudan hayata geçirilmiş. Nasıl insanların elimine edilmesi gerektiğini Lenin ifade etmiş, Marx ifade etmiş, faşist Hitler ifade etmiş, Stalin hepsi ifade etmişler. Bunları açık açık söylüyorlar ve Darwin'e örnek aldık diyorlar.
İnşallah. Richard Hofstadter de Amerikan Düşüncesinde Sosyal Darwinizm adlı kitabında Darwin'in Malthus'un tezine verdiği destek için şöyle söylüyor. Malthusçuluk İngiltere'de çok popüler hale geldi. Bu akım aynı zamanda zenginleri, fakirlerin çektikleri acılara yönelik olarak yerine getirmeleri gereken görevlerinden kurtarmıştır. Evet. Olayların akışı içerisinde Malthus'un yanlışlığı kanıtlandı ve teori tam siyasi ekonomide yavaş yavaş ortadan kalkıyordu ki ona Darwin'in biyolojik yaklaşımından taze destek geldi.
Yani tam Malthus'un fikirleri evet. ortadan kalkıyor, kurtuluyoruz derken Darwin ortaya çıktı. Ona Hı. destek verdi ve fikirler tekrar evet. yeşerdi. Bu dünyaya felaket getirdi diyor. Gerçekten evet. de çok doğrudur.
İnşallah. İnşallah. Şimdi ben Allah'ın güzel isimlerinden birini söyleyeceğim. Tevvab. Allah'ın isimlerinden biri Tevvab. Tövbeleri kabul edip günahları bağışlayan. İnşallah Allah Nisa suresi 17. ve 18. ayetlerinde şöyle bildiriyor. Kulumu şeytandan Allah'a sığınıyorum. Allah'ın kabulünü üzerlerine aldığı tevbe ancak cehalet nedeniyle kötülük yapanların sonra hemencecik tevbe edenlerinkidir. İşte Allah böylelerini tövbelerini kabul eder. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Tövbe ne kötülükleri yapıp edip de onlardan birine ölüm çatınca ben şimdi gerçekten tövbe ettim diyenler ne de kafir olarak ölenler için değil. Böyleleri için acı bir azap hazırlamışızdır diye Allah ayetinde bildiriyor. Allah'ın diğer ayetlerde de bildirdiği gibi mesela Firavun son anında ölmek üzereyken şu an iman ettim dediğinde Allah o anda imanlarını kabul etmeyebilir, tövbelerini kabul etmeyebilir. Onun için hepimizin yapması gereken şey tüm hayatımızda Allah'ın verdiği zaman içinde imtihanı en güzel şekilde değerlendirip Allah rızasının en çoğunu arayarak hayatımızı geçirmek en önemli olan. Çünkü insan hata yapabilir, insan değişik şeyler yapabilir. Fakat mutlaka samimiyse ve o yaptığı günahtan dolayı ve yanlıştan dolayı fark edip Allah'a sığınıyorsa, Allah'tan bağışlanma diliyorsa ve tövbe ediyorsa ve ondan sonrasında da kesin olarak zaten o hatasını yerine getirmiyorsa Allah inşallah mutlaka o samimi kulunun tövbesini kabul eder. Ama onun üzerine Allah sinelerin özünde olanı bilendir diye Allah ayetinde bildiriyor. O an hata yapıp tövbe edip sonra o hatayı bir daha yapıp bir daha tövbe edip sonra bir daha yapıp Allah o zaman samimiyetini zaten insanın kalbindeki samimiyeti bilir. O zaman tövbesini kabul etmeyebilir. Onun için samimi kalple yapılan hata sonucunda Allah'tan bağışlanma dilendiğinde Allah mutlaka o kişinin günahını affedecektir inşallah.
İnşallah ben iman hikmetleriyle devam etmek istiyorum. Canlılardaki akılcı davranışları sürekli anlatıyoruz. Gerçekten insanı hayrete düşüren Allah özelliklerle yaratmış hepsini. Şimdi yer sincaplarıyla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Önce şunu söyleyeyim. Şimdi yılanların göz çukurlarının altında enfraruj ısı sensörleri var. Yılanlar bunları düşmanlarından korunmak için kullanıyorlar. Çünkü bu ısı sensörleri sayesinde kendilerine bir canlı yaklaştığında bunu hissedebiliyorlar. Özellikle sıcak bir canlı yaklaştığında. Şimdi yer sincapları bunu biliyor. Ama bunu nereden biliyorlar? Bu tabii ki tamamen Allah'ın ilhamı. Bunu bilip de ne yapıyorlar? Bunu biliyorlar ve çıngıraklı yılanlarla karşılaştıklarında kuyruklarını yukarı kaldırıp sallamaya başlıyorlar. Sallanan kuyruk ısınıyor ve yılan bu ısı sensörleri sayesinde bu sincabı fark ettiği için yanına yaklaşmıyor. Çünkü normalden daha büyük bir ısı yayıyor. Burada gerçekten Allah'ın bir mucizesini görüyoruz. Fakat bilim adamları buna inanmıyorlar önce. Yani bunun böyle bir şey olabileceğine inanmadıkları için bir deney yapmaya karar veriyorlar. Bir robot sincap üretiyorlar. Üstünü kürkle kaplıyorlar. Çıngıraklı yılanın karşısına koyuyorlar. Gerçekten çıngıraklı yılan sincap, robot sincap ısındığı zaman yanına yaklaşmıyor. Ama ısınmadığı zaman onu yemeye kalkışıyor. Çünkü yer sincapları zaten çıngıraklı yılanlarla göz altında bu sensörler olan çıngıraklı yılanlarla karşılaştıklarında sadece kuyruklarını yukarı kaldırıyorlar. Diğerleriyle karşılaştıklarında böyle bir şey yapma gereği duymuyorlar. Direkt kaçıyorlar.
Acayip uyanık
ve akıllılar. Maşallah.
Çiçeklerimizi gösterebilirsiniz herhalde.
Evet, çiçeklerimiz hazır. Onlara bakabilirsek inşallah.
İnşallah.
Allah'ın muhteşem yaratma sanatının örnekleri bunlar.
Çok güzel maşallah.
Her birinde bakın görüyorsunuz bütün detayların simetrisinde altın oran maşallah. Var mesela bu çiçekte. Maşallah. Mükemmel. Bunda da renk uyumları mesela mor, sarı ve turuncu birbirinden tamamen farklı renklerken bir çiçeğin üzerinde Allah o kadar güzel uyumla geçişli olarak yaratıyor ki hiç gözünüze aksi bir şey gelmiyor. Yani bu renk burada ne arıyor diye düşünmüyorsunuz. Muhteşem diye düşünüyorsunuz. Yani Allah harika yaratıyor maşallah.
Maşallah.
Hepsi hem dizilimleri çok özel maşallah. Çiçeklerin yapraklarının.
Maşallah.
Maşallah. Şuna tatlıya bak.
Maşallah.
Şeker.
ve hep konuşuyoruz Allah bir çeşit, iki çeşit, 10 çeşit yaratabildi ama yüzlerce çeşit var.
Tabii baksana şu
ve hepsi birbirinden farklı. Hiçbiri birbirine benzemiyor. Evet, hediye paketi.
O bir öncekine bir dakika geçebilir miyiz tekrar? Şimdi burada evrimcilere tekrar biz soruyoruz. Mutasyonlar sonucu evrimleştiğini iddia ettikleri canlılarda bu çiçeğin yapraklarındaki mavi ile yeşilin uyumundaki o simetrideki mükemmellik, aynı şekilde zararlı mutasyonlarla %99.9'u zararlı olan mutasyonlarla bütün yapraklarını bu şekilde mi sirayet etmiştir? Yoksa Allah'ın yaratma sanatı, Allah'ın muhteşem yaratma sanatının bir delili midir bu çiçekte? Ve bu çiçeğin DNA'sında, her bir DNA'sında bu bilgi kodluyken ve milyonlarca yıldır hiçbir değişimliğe uğramadan her bir çiçek dünyanın neresini açarsa açsın bu muhteşem lacivertle yeşilin, o fosforlu tonun uyumuyla birlikte yaratılırken burada mutasyondan bahsedebilir mi evrimciler? Samimi olsunlar, çıkıp cevap versinler. Devam edebiliyor muyuz resimlerimize inşallah? Bu kadar. Evet, tamam. Teşekkürler.
Maşallah.
Maşallah. Ben de biraz kurbağalardan bahsetmek istiyorum. Acayip şey nedir biliyorsunuz. Fosillerini de daha önce göstermişti evet. Arkadaşlarımız. Evet. Acayip şekerler. Şimdi kurbağaların biliyorsunuz bir yeteneği var. Çok uzun mesafelere zıplayabiliyorlar. Fakat bu öyle bir yetenek ki bir başka canlı, insan dahil bir başka canlı bacaklarına o kadar şiddetli bir güç yükleyemez hiçbir şekilde.
Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
Geldiniz. İlimle, bilimle.
İnşallah hocam.
İnşallah. İnşallah.
İnşallah.
Aleykümselam.
Evrim teorisi insanlara sunulmuş dünyanın en kapsamlı, doğru olmayan bilgileri.
Evet hocam.
Çok utandırıcı. Ve komünizmin, faşizmin, vahşi kapitalizmin de kaynağı.
Evet.
Acı çekiyor insanlar. Bu acıdan insanın kurtulması gerekir.
İnşallah.
Darwinistleri, materyalistleri bu acıdan kurtaracağız.
İnşallah.
Kısa bir ara verelim. İnşallah. İnşallah.